Bölüm 3. Yolculuğun sonu. Laneti tersine çevirmek. Aşama 1. Tanrı'nın önceki programı. Aşama 2. Tanrı'nın şimdiki programı. Aşama 3. Tanrı'nın gelecekteki programı. Gelecekteki cennetten gösterilen bölümler. Aşama 1. Tanrı'nın önceki programı. Sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın. Luka 23. bölüm 43. ayet.
Birkaç dakika önce dizüstü bilgisayarımın bataryası neredeyse tükenmiş ya da ölmüştü. Ama şimdi yeni yaşam ile dolduruluyor. Ölmek üzere olan bu konumu nasıl tersine çevirebildi? Bilgisayarımın fişini bir elektrik prizine taktım. Bir dizüstü bilgisayara bir cep telefonu ya da bir el feneri, bu aygıtların pilleri sürekli bitiyor ya da ölüyorlar. Şarjlarını yitiriyorlar. Bu durumları üstün bir güç kaynağından tekrar şarj edilene kadar devam ediyor. Adem'in soyunun durumu bir şekilde bu tükenerek ölen pillerin durumuna benziyor. Anne rahmine düştüğümüz günden itibaren günahın getirdiği laneti tersine çevirmek için hiçbir yol olmadan ölmeye başladık. Yolculuğumuzun son bölümüne başlarken size geleceğe ölmekte olan bir pil kadar umutsuz görünen gezgin bir Fransızın öyküsünü anlatmak istiyorum.
Mutsuz ve dertli.
26 yaşındaki Bruno ile 1987 yılının Mart ayında tanıştım. Bu genç adam pek çok yıl önce yaşamın anlamını merak etmeye başlamıştı. İç varlığında büyük bir boşluk hissediyordu. Bu boşluğu ne Katolik inancı ile yetiştirilişi ne de dünyasal zevklerle dolduramamıştı. Bruno küçük bir erkek çocuğuyken kendisine Tanrı'yı öğreten kişilerin öğrettiklerini uygulayamadıklarının farkına vardı. İsyankâr delikanlılık çağında adaletsizlikle dolu bir dünya gözlemledi. 18 yaşına geldiğinde Bruno'nun yaşamdaki tek amacı hafta sonlarını arkadaşlarıyla birlikte geçirmek, sarhoş olmak ve içinde yaşadığı sefil koşulları unutmaktı. Kız arkadaşı bir trafik kazasında öldüğü zaman içinde yaşadığı umutsuzluk koyulaştı. Tanrı'ya öfke duydu. Bruno Hindistan'a gitmeye karar verdi. Yaşamın anlamını Hindistan'daki pek çok inançtan birinde bulabileceğini düşünüyordu. Bruno, karayolu ile yaptığı yorucu bir yolculuktan sonra Hindistan'ın kalabalık kentlerinden birine vardı. Burada yoğun bir dinsel çaba ve sözle anlatılması mümkün olmayan bir insan mutsuzluğu ile yüz yüze geldi. Karşılaştığı bu durumu Bruno'nun kendi sözleriyle aktaralım. Sahip oldukları dine ve inanca rağmen buradaki insanların benden daha mutsuz olduklarını gördüm. Bruno, Hindistan'da yaklaşık bir yıl geçirdikten sonra şu sonuca vardı. Eğer nihai gerçeği keşfedecekse, bunu ona yalnızca Tanrı açıklayabilirdi. Böylece, yaratıcısına şu basit dua ile hitap etti. Eğer varsan, bana kendini açıkla. Bruno bir gün Kalküta sokaklarında yürürken, kapısında Kutsal Kitap Evi yazılı bir levha bulunan bir dükkan fark etti. O anda karar vererek dükkandan içeri girdi ve görevliye, Fransızca bir kutsal kitabınız var mı diye sordu. Dükkanda tek bir tane Fransızca kutsal kitap vardı. Bruno kutsal kitabı satın aldı ve okumaya başladı. Okurken kendisini şaşırtan pek çok şeyle karşılaştı. Örneğin Tanrı'nın 10 buyrukta söylediği birinci ve ikinci buyruklardan çok etkilendi. Benden başka Tanrın olmayacak. Kendine herhangi bir canlıya benzer bir put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Mısır'dan çıkış 23:5. Bruno etkilendiği bu buyruklara rağmen çevresinde insanların önlerinde eğildikleri putlarla dolu tapınakların varlığına tanıklık etti ve kendisinin yetiştirilmiş olduğu din üzerinde düşünürken tanıdığı dindar insanların da Meryem ve Azizlerin heykelleri önünde eğilerek ve onlara dua ederek Tanrı'nın buyruklarını ihlal etmekten suçlu olduklarını düşündü. Bruno aynı zamanda şu ayetten de etkilenmişti. Bu yasa kitabında yazılı olanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın. Yeşu 1:8. Aradığı gerçeğin yalnızca kutsal kitapta bulunabileceğine kanaat getiren Bruno, Hindistan'dan ayrıldı ve Fransa'ya geri döndü. Ama kutsal kitabını okumaya devam etmek yerine onu kitap rafına koydu ve iş ve eğlence yaşamına tekrar başladı. Bu yaşam tarzının ona verdiği tek şey acı bir tat ve boş bir yürekti. Aradan 4 yıl geçti. Bruno bir gün anlamsız varoluş hakkında düşünürken Tanrı'nın vaatlerinden birinin yer aldığı bir kutsal kitap ayetini hatırladı. Beni arayacaksınız. Bütün yüreğiniz ile arayınca beni bulacaksınız. Yeremya 29:13. Bruno şöyle dua etti. Tamam Tanrım, vaadinin doğru olup olmadığını anlamak için seni bütün yüreğimle arayacağım. Evinin kendisini etkilemesine engel olmak amacıyla Bruno, bu kez Afrika'ya olmak üzere bir başka yolculuk daha yapmaya karar verdi. Karayolunu kullanarak yaptığı bu yolculuk sırasında kutsal kitabını okudu ve dua etti. Tanrım, beni senin gerçeğine yönlendir ve yanlış yollardan koru. Sahra'yı geçtikten sonra Kuzey Senegal'e geldi. Buradaki ilk gecesini ailemin ve benim yaşadığım aynı kentte geçirdi. Ertesi sabah Bruno kente bir yürüyüşe çıktı. Aynı Kalküta'da olduğu gibi bir kapının üzerinde asılı olan bir levha dikkatini çekti. Bu levhanın üzerinde şunlar yazılıydı. Ekautes, car l'éternel Dieu a parlé, dinle, çünkü Rab Tanrı konuştu. Bruno içeri girdi. Girdiği yer benim ofisimdi. Yaptığım işten başımı kaldırıp baktığımda, elinde küçük, çok kullanılmış mavi bir kitap, Hindistan'da satın aldığı kutsal kitap tutan, çalı kadar gür sakallı bir adam gördüm. Bana o zaman yöneltmiş olduğu ilk sorusu hala kulaklarımda. Sen nesin? Katolik mi, protestan mı? Ben yalnızca bir Hristiyanım. Mesih'in bir izleyicisi diye karşılık verdim. Bruno yanıtımı duyduğu zaman hem şaşırdı hem de memnun oldu. Çünkü kutsal kitabı okurken, kutsal kitabın hiçbir zaman Katoliklerden ya da protestanlardan söz etmediğini, Hristiyanlardan, Mesih imanlılarından bahsettiğini gözlemlemişti. Bruno daha sonra bana o gün eğer ben Katoliyim ya da protestanım şeklinde bir yanıt vermiş olsaydım, dönüp hemen dışarı çıkacağını anlattı. Dinden bıkmıştı, gerçeği istiyordu. O günü izleyen birkaç gün boyunca Bruno beni soru yağmuruna tuttu. Ona Tanrı'nın kutsal kitaptaki yanıtlarını gösterdim. Ayrılacağı günün akşamı Güney Afrika'ya gitmeyi tasarlıyordu. Ona meydan okudum. Kutsal kitabını tekrar oku ve Tanrı'nın senin için ne yaptığını oku. 6 hafta sonra eşim ve ben Bruno'dan bir mektup aldık. Mektubunda bir balıkçı köyünün yakınında kendisine bir oda kiraladığını, eski ve yeni antlaşmaları kıyaslayarak kutsal kitabın tamamını tekrar okuduğunu ve bitirdiğini açıklıyordu. Kutsal yazıların tümünde Mesih'i görmüştü. Bu bölümü Bruno'nun kendi sözleriyle aktarmak isterim. Bir gece dışarıda tek başımayken İsa'nın vaadi yüreğime güçlü bir şekilde geldi. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. Matta 11:28. Yaşamımı, tüm başarısızlıkları, acılıkları ve pişmanlıkları ile tekrar gözden geçirdiğimde, yüreğimde öfkeli bir çatışma meydana geldi. Eğer Mesih'i izlersem, artık tutkularımı ve arzularımı izlemek için özgür olamayacağımı biliyordum. Sonunda teslim oldum. Tanrı gözlerimi açtı. Mesih'in çarmıhta kanını benim için döktüğüne ve ölümden benim için dirildiğine inandım. Canım huzurla doldu. Ağlamaya başladım ve ağlamam durmak bilmedi. Günahımın ağır yükü üzerimden gitmişti. Bruno şu sözlerle devam etti. Özetleyecek olursam yeniden doğdum. Bruno daha önce aramış olduğu her şeyi buldu. Temizlenmiş bir yürek ve vicdan, yaratıcısı ile bir ilişki ve sonsuz yaşam. Neden yeryüzünde bulunduğunu ve nereye gitmekte olduğunu artık anladı. Arayışı son buldu. Kutsal kitap şöyle der. Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. 2. Korintliler 5:17. Bruno'nun yaşamı hem küçük hem de büyük konularda süratle değişmeye başladı. Örneğin 11 yaşından beri sigara içiyor olmasına rağmen Rab onu bu alışkanlıktan kurtardı. Benliğine dönük içki içmeye yer veren, ahlak dışı yaşam biçimi utanç dolu geçmişinde kalan bir anıya dönüştü. Kutsal yazılar artık onun için büyük anlam taşıyorlardı ve dua etmek Bruno için nefes almak kadar doğal bir hale gelmişti. Bruno seyahat etmeye devam etmek yerine kutsal yazıları çalışmak, Mesih'teki imanlılarla zaman geçirmek ve diğer insanlara Tanrı'nın kendisi için ne yaptığını anlatmak amacıyla sonraki 6 ay boyunca Senegal'de kaldı. Bruno yeni bir yaratık olmuştu. Bruno ile ilk karşılaşmamızdan bu yana yaklaşık 20 yıl geçmiş olmasına rağmen hala haberleşiyoruz. Yeni Bruno bugün Fransa'da eşiyle birlikte yaşıyor. Tanrı ile yürüyorlar ve 4 çocuklarını Rab bilgisi ve bereketiyle büyütüyorlar. Bu söylediklerim Bruno'nun yaşamının artık yürek acılarından, mücadele ve sıkıntılardan özgür olduğu anlamına mı geliyor? Hayır. Hem o hem de ailesi çeşitli denemeler ve ayartmalarla karşılaşıyorlar. Ama yalnız değiller. Rabbin kendisi onlarla birlikte.
Tanrının üç aşamalı programı.
Belki biri şöyle düşünüyor olabilir. Durun bir dakika. Eğer İsa bizim için şeytanı, günahı ve ölümü yendiyse, o zaman Mesih imanları dahil olmak üzere insanlar neden pek çok alanda mücadele etmeye devam ediyorlar? Dünyamız neden kötülük ve çekişmelerle dolu? Vaat edilen kurtarış ve mükemmellik nerede? Bu soruların yanıtları, Tanrı'nın insan tarihine müdahale etmek için yaptığı uzun süreli planın üç aşamadan oluştuğu gerçeğinde bulunur. Aşama 1. Tanrı, halkını günahın cezasından kurtaracaktı. Aşama 2. Tanrı, halkını günahın gücünden kurtaracaktı. Aşama 3. Tanrı, halkını günahın varlığından kurtaracaktı. Aşağıda yeni antlaşmadan alınan bir aktarma, Tanrı'nın bu üç aşamalı geçmiş, şimdi ve gelecek programını özetlemektedir. Tanrı bizi böylesine büyük bir ölüm tehlikesinden, aşama 1, kurtardı. Daha da kurtaracaktır. Aşama 2, umudumuzu ona bağladık, bizi yine kurtaracaktır. Aşama 3, 2. Korintiler 1:10. Kutsal yazılarda yaptığımız yolculuğun geri kalan bölümü, Tanrı'nın, şeytanın, günahın ve ölümün etkilerini sonsuza kadar yok edeceği bu üç aşamalı programa odaklanacaktır. Yolculuğumuzun son kısmı, bize cennetin kendisinden kısa görüntüler vereceği için harikulade manzaralar içerecektir.
Laneti tersine çevirmek. Aşama 1.
Adem ve Havva, şeytanın söylediklerini dinledikleri zaman, yaratıcıları sahipleriyle olan arkadaşlıklarını ceza olarak kaybettiler. Ve hem kendilerinin hem de tüm soyların üzerine günahın lanetini getirdiler. Orijinal, mükemmel dünya, aniden insanların Tanrı'dan saklanmak istedikleri ve kendi yollarında yürümeyi tercih ettikleri bir yer haline dönüştü. Yaşam, yas ve acı, hastalık ve bozulma, yoksulluk ve açlık, üzüntü ve çekişme, yaşlanma ve ölüm ile tanımlanmaya başlandı. Günah bir lanet getirdi. Ama zaman dolduğunda, Tanrı'nın söz vermiş olduğu gibi, Tanrı'nın sonsuz oğlu, Adem'in soyunu şeytan, günah ve ölümden kurtarmak için bir kadının soyu olarak göklerden yeryüzüne geldi. Tanrı, eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi oğlu ile bize seslenmiştir. Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, onun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra yücelerde ulu Tanrı'nın sağında oturdu. İbraniler 1:1-3. Rab İsa günah tarafından lekelenmemişti. O, günah ile lanetlenmiş yaratılışın her unsuru üzerinde tam bir yetkiye sahip olduğunu gösterdi. Ağzından çıkan bir söz ya da elinin bir dokunuşu ile kötü ruhların kaçmasını, kör gözlerin görmesini, cüzamlı hastaların temizlenmesini ve ölülerin dirilmesini sağladı. O, suyun üzerinde yürüdü, fırtınaları dindirdi ve aç insanları doyurmak için ekmeği çoğalttı. O, günahı bağışladı ve yaralı yüreklerin esenliğini sağladı. Ve sonra yerine getirmek için geldiği görevi tamamladı. Babasını yüceltmek, kutsal yazıları yerine getirmek ve ona inanan herkesi kurtarmak için acı çekti, öldü ve tekrar dirildi. İbrahim'e sağlanan kutsama, Mesih İsa aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen ruhu iman ile alalım diye Mesih bizim için lanetlenerek bizi yasanın lanetinden kurtardı. Çünkü ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir diye yazılmıştır. Galatyalılar 3:13-14, yasanın tekrarı 21:23.
Şaşırtan lütuf.
Tanrı'nın yasalarını mükemmel bir şekilde yerine getiren İsa, yasayı ihlal edenleri yasanın lanetinden kurtarmak, bunu yapabilmek için mükemmel itaat gereklidir. Bizim için lanetlenmek üzere geldi. İsa, bizi sonsuz cezadan kurtarmak için kendi isteğiyle bizim hak ettiğimiz cezayı üstlendi. Rab çarmıhta asılıyken, acı çektiği anlarda bile günahın lanetini tersine çevirmek ile ilgili amacını sergiledi. İsa, devlete karşı hainlik, hırsızlık ve cinayet suçlarından ölüme mahkum edilen iki suçlunun arasında çağırmaya gerildi. Rab ve bu iki günahkar arasında geçen konuşmaya tekrar kulak verelim. Önce her iki adam da İsa ile alay etti. Ama saatler ilerledikçe bir tanesinin yüreği değişti ve tövbe etti. Çarmıha asılan suçlulardan biri, "Sen Mesih değil misin? Hadi kendin de bizi de kurtar," diye küfür etti. Ne var ki öbür suçlu onu azarladı. "Sen de Tanrı korkusu da mı yok?" diye karşılık verdi. "Sen de aynı cezayı çekiyorsun. Nitekim biz haklı olarak cezalandırılıyor, yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Oysa bu adam hiçbir kötülük yapmadı." Sonra, "Ey İsa, kendi egemenliğine girdiğinde beni an," dedi. İsa ona, "Sana doğrusunu söyleyeyim. Sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın," dedi. Luka 23:39-43. Bu iki aydut ölmek ve cehenneme gitmek üzereydiler. Sonra bu son saatlerde bir tanesi Tanrı'nın önünde günahlı olduğunu farkına vardı ve ortadaki çarmıha çivilenmiş olan günahsız kurtarıcıya güvenerek iman etti. İsa ona bir vaatte bulundu. "Sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın." Sonsuzluğu, şeytan ve onun düşmüş melekleri için hazırlanmış olan yerde geçirmek yerine, bağışlanan bu haydut, sonsuzluğu şimdi yaratıcısının, kurtarıcısının huzurunda geçirecekti. Birbirlerinden ne kadar farklı iki yer ve ne kadar büyük bir değiş tokuş. Günahın cezasını çekmek için tam o anda kanını dökmekte olan Tanrı'nın kuzusuna güvendiği için, Tanrı bu günahkarın günahlarını kayıt defterinden sildi. İsa'nın doğruluğunu onun hesabına geçirdi ve adını kuzunun yaşam kitabına yazdı. Bu kitap, Tanrı'nın bağışlama, doğruluk ve sonsuz yaşam armağanını iman ederek alan herkesin isimlerini içerir. Günahın laneti bu çaresiz günahkar için sonsuza kadar tersine çevrildi.
Katiller bağışlanabilir mi?
Aşağıdaki elektronik posta araştırma yapan birinden geldi. İsa, üzerine esenlik olsun, bizim yerimize geçerek günahlarımız için öldü ifadesinin ışığında, adalet terimini nasıl açıkladığınızı bilmek isterdim. Bu ifade, yaşamım boyunca yaptığım tüm hatalardan sorumlu tutulmayacağım anlamına mı geliyor? Bu dünyadayken adaletin elinden kurtulan katil, öbür dünyada sadece İsa onun günahlarının cezasını ödediği için özgür kılınacak. Ben bu görüşü onaylamakta zorlanıyorum. Hepimizin doğru yola yönlendirilmesini diliyorum. İsa'nın günahkarların yerine geçerek çarmıhta ölmesi adalet ile tutarlı mıdır? Tanrı bir katili bile bağışlayabilir mi? Gelin bu son soruya önce bağışlanan ve değişen katiller hakkındaki birkaç tanıklık ile karşılık verelim.
Yamyamlar.
Kutsal kitap çevirmeni ve antropolog Don Richardson, Yeryüzünün Efendileri adlı kitabında Endonezya'da İriyan Jaya Dağı'nda yaşayan vahşi yamyamlar olan Yali halkından söz eder. Yüzyıllar boyunca bu halk, çevrelerindeki köylerde yaşayan düşman insanlara işkence ettiler, onları öldürdüler ve evet onları yediler. İntikam ve korku normal bir yaşam biçimiydi. Sonra onlara müjde götürüldü. Yali halkı ve çevrelerindeki kabileler, Tanrı'nın günahın bağışlanması ve Mesih'teki yeni yaşam hakkındaki iyi haberini işittiler. Bu insanların çoğu iman etti. Düşünce ve yaşam biçimleri değiştirildi. Tanrı'nın yeniden doğmuş çocukları olarak neyin normal olduğu konusunda şimdi yeni bir standarda kavuştular. Daha önce birbirlerinden korkan ve nefret eden kişiler birbirlerinin kardeşi oldular. Eski düşmanlarıyla dostluklarını kolaylaştırmak için Yali köylerini birbirlerine yaklaştıran daha kaliteli patikalar yaptılar. Bugün bu eski katiller kendilerine zarar vermek isteyen kişilere merhamet gösterirler. Çünkü Tanrı'nın ruhu onların yüreklerini değiştirmiş ve onlara şunu öğretmiştir. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı'nın sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Efesler 4:32.
Umutlarını yitirmiş bir kız.
Emma, Singapur'daki tutucu ve sert bir Müslüman ailede yetiştirildi. Anne babasının boşanması ve aile yaşamının düzensizliği nedeniyle birini, kendini, öldürmeye karar verdi. Emma, 10 katlı apartmanlarının balkonundan aşağı atlamaya niyetliydi. Tam planını uygulamak üzereyken, tanımadığı Tanrı'ya öfke ve umutsuzluk içinde feryat etti. "Eğer gerçekten varsan, Bana bunu bir şekilde bildir. Balkona giden birkaç basamaklı merdivene doğru yürümeye başladı ve basamaklardan birinin üzerinde bir kutsal kitap duruyordu. Emma hemen kitabı aldı ve koşarak odasına gitti. Kutsal kitabın sayfaları açıldı ve açılan bu sayfalarda şu satırlar yazılıydı. Rab çobanımdır. Eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır. Sakin suların kıyısına götürür. İçimi tazeler. Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin. Kasem taşıyor. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rabbin evinde oturacağım. Mezmur 23. Emma bu mezmuru okurken Tanrı'nın gerçekliği ve sevgisi tam dolulukla üzerine geldi. Hemen bunun ardından ben iyi çobanım, iyi çoban koyunları uğruna canını verir diyen Yuhanna 10:11 Rab İsa'ya güvenerek iman etti. Emma onun koyunlarından biri oldu. Emma artık kendini öldürmek istemiyor. Sevinçli bir eş ve 5 çocuk annesi. Emma'nın yaşam amacı Mesih'te bulduğunu, Tanrı'nın bol sevgisi, diğer kişilerin de bulmasına yardımcı olmak. Bu öyküyü doğruluğunu kontrol etmesi için Emma'ya gönderdiğim zaman öyküyü elektronik posta aracılığıyla bana geri gönderdi. Öyküye Tanrı'nın sevgisi hakkındaki sözlerini büyük harflerle yazarak eklemede bulunmuştu. Dünyanın her yerinde bezdiren güçlü baskılar ve meydan okumalarla yüz yüze olan kadınların ortasında Emma, günlük yaşamı için gerekli olan gücü ve sevgiyi Rabbin şaşırtıcı sevgisinde ve ilgisinde buluyor.
Vahşi bir adam.
Son olarak Tanrı'nın adı uğruna insanları öldüren dindar bir partizan olan Tarsuslu Saul üzerinde duralım. Saul, Mesih'in zamanında Küçük Asya'da, günümüzdeki Türkiye, Tarsus'ta dünyaya geldi. Saul, İsa'nın Mesih ve Tanrı'nın oğlu olduğuna inanmadı. İsa'nın cennete dönmesinden kısa bir süre sonra Saul Yahudi Yüksek Kurulu tarafından İsa'nın izleyicilerini hapse atmak, kırbaçlamak ve öldürmekle görevlendirildi. İsa'ya inanmış olan Yahudileri hapse atarak, kırbaçlayarak ve öldürerek Tanrı'ya hizmet ettiğine inanıyordu. Bir gün Saul ve adamları bir grup Yahudi Hristiyanı tutuklamak için görev yaparken neler olduğunu aşağıdaki satırlarda birlikte okuyalım. Yol alıp Şam'a yaklaştığı sırada birdenbire gökten gelen bir ışık çevresini aydınlattı. Yere yıkılan Saul, bir sesin kendisine "Saul, Saul neden bana zulmediyorsun?" dediğini işitti. Saul, "Ey efendim, sen kimsin?" dedi. "Ben senin zulmettiğin İsa'yım," diye yanıt geldi. "Üvendiriye karşı tepmekle kendine zarar veriyorsun." Saul şaşkınlıktan dona kaldı. Titreyerek, "Rab, benden ne yapmamı istiyorsun?" dedi. Elçilerin İşleri 9:3-6. Saul'un İsa hakkındaki düşüncesi değişti. Eski antlaşma yazılarının bir öğrencisi olarak Saul, hemen o anda İsa'nın tüm peygamberlerin hakkında yazdıkları Mesih olduğunu anladı. Büyük düşman, büyük kahraman haline geldi. Adını sonradan Pavlos, küçük anlamına gelir, olarak değiştiren Saul, kendisi hakkında şu tanıklıkta bulundu. "Bir zamanlar ona küfreden, zalim ve küstah biri olduğum halde bana merhamet edildi. Çünkü ne yaptıysam bilgisizlikten ve imansızlıktan yaptım. Ama Rabbimizin lütfu imanla ve Mesih İsa'da olan sevgiyle birlikte bol bol üzerime döküldü. Mesih İsa günahkarları kurtarmak için dünyaya geldi" sözü güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür. "Günahkarların en kötüsü benim." 1. Timoteus 1:13-15.
Mesih'in uzmanlığı.
Katiller bile Tanrı tarafından bağışlanabilir ve değiştirilebilirler mi? İri yanlı yamyamlar, Singapurlu Emma ve Tarsuslu Saul, Tanrı tarafından bağışlanmış ve değiştirilmişlerdir. Aynı durum, İsa'nın yanındaki çarmıha gerilmiş olan tövbekâr katil için de geçerlidir. Tanrı'nın mesajına inandıkları zaman, dünyanın her yerindeki günahkarlar, hapishanelerin içindekiler ve dışındakiler, Tanrı tarafından bağışlanır ve değiştirilirler. En iyi ve en kötü günahkarların yüreklerini kurtarmak ve değiştirmek, Mesih'in uzmanlık alanıdır. Tanrı'nın merhameti ve lütfu hakkındaki her şey budur. Elbette günahın sonuçları vardır. Çarmıhtaki haydut suçları nedeniyle hala acı çekiyordu. Yaşamı süresince Rabbi tanımanın, onun için yaşamanın ve onu tanımaları için başkalarına yardım etmenin getirdiği huzur ve sevinci hiçbir zaman tatmadı. Her şeye rağmen bir günahkarın bağışlanması ve Tanrı'nın önünde doğru kılınması her zaman aynı yol aracılığıyladır. Günahlı konumunun farkına varmak ve Tanrı'nın kurtuluş sağlayışına güvenmek. Rab İsa'ya inanmamak, İsa'nın diğer yanında çarmıha gerilmiş olan tövbe etmeyen haydut ile birlikte mahvolmaktır.
Merhamet ve adalet birlikte.
Birkaç sayfa önce elektronik postasını okuduğunuz kişi aynı zamanda şu soruyu da sormuştu. İsa bizim yerimize geçerek günahlarımız için öldü ifadesinin ışığında adalet terimini nasıl açıklarsınız? Ahmet daha önce aynı soruyu sordu. Tanrı ne istediğini insanlara söyleyebilecek ve onların günahlarını sevgili oğlunu kurban etmeden ve ona işkence etmeden silebilecek kadar büyük değil midir? Daha önce de defalarca görmüş olduğumuz gibi Tanrı adalet ve sadakat konularında büyük olduğu için insanların günahları gereken şekilde yargılanmadıkça ve cezalandırılmadıkça bu günahları silemez. 13. bölümde adaleti yerine getirmeden merhamet ihsan eden yargıç hakkında verilen örneği hatırlayın. Bu yargıcın yaptıkları tüm mahkemenin öfkesini ve nefretini uyandırmıştı. Tanrı bu garip fikirli yargıca benzemez. Onun karakterinde ya da ününde ufacık bir toz tanesi kadar leke bulunamaz. O, adalete zarar verecek bir merhameti asla ihsan etmez. Oğlunu, gökyüzünden yeryüzüne bir çarmıha çivilenmesi ve bu çarmıhta Tanrı'nın merhametini ve gerçeğini mükemmel bir bileşim içinde sergilemesi için büyük sevgisi nedeniyle gönderdi. Sevgi ile sadakat buluşacak, doğruluk ile esenlik öpüşecek, sadakat yerden bitecek, doğruluk gökten bakacak. Mezmur 85, 10-11. İsa Tanrı'nın gazabına bizim için katlandığından, Tanrı gökten aşağı bakabilir ve bize bağışlama, mükemmellik ve sonsuz yaşam armağanlarını sunabilir. Rab İsa bizim yerimize geçerek, Tanrı'nın adaletini, merhametini ve lütfunu sergiledi. Daha önce de gözlemlemiş olduğumuz gibi, adalet, hak ettiğimizi almak, merhamet, hak ettiğimizi almamak, lütuf ise hak etmediğimizi almaktır. Mesih'e güvenen herkes hiç kimsenin hak etmediğini alır. Günahtan arınma, Mesih'in doğruluğu, Tanrı'nın ailesinde bir yer ve sonsuz yaşam. Mesih'i reddeden ve umursamayan herkes, herkesin hak ettiğini alacaktır. Mesih gelmeden 700 yıl önce Peygamber Mika şunları yazdı. Yönetenin yanağına değnek ile vuracaklar. Mika 5:1. Bu konu üzerinde durun ve düşünün. Tüm yeryüzünü yöneteni, kurtarmaya geldiği nankör günahkarlar tarafından öldürülmek için insan bedenine büründü. Adalet, merhamet ve lütuf bir araya gelerek bundan daha iyi bir uyum sağlayamazlardı. Biz daha çaresizken, Mesih belirlenen zamanda tanrısızlar için öldü. Bir kimse doğru insan için güç ölür ama iyi insan için belki biri ölmeyi göze alabilir. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken, Mesih bizim için öldü. Romalılar 5:6-8.
Adil kalan ve aklayan.
Tanrı planının ilk aşamasında günahkarları bağışlamak için kendi mükemmel standartlarını düşürmeden bir yol açtı. Tanrı hem adil kalan hem de İsa'ya iman edeni aklayandır. Romalılar 3:26. Tanrı adildir çünkü günahı gereken şekilde cezalandırmıştır. Tanrı gönderdiği kurtarıcıya güvenenlerin hepsini aklayandır. Kendi çabalarıma güvenmeyi bıraktığım ve Mesih'e onun benim için ölüp dirildiğine güvendiğim an, adil yargıç kayıt kitabında yazılı olan tüm suçlarımın üzerine şu mührü vuracaktır. Aklandı. Aklanmak, Tanrı'nın yasal bir eylemi aracılığıyla doğru ilan edilmektir. Tanrı bunu nasıl yapabilir? Tanrı bunu yapabilir çünkü çarmıhta günah cezamı O ödedi. Adem günah işlediği zaman Tanrı insan soyunun tümünün doğru olmadığını ilan etti. Ama İsa öldüğü ve tekrar dirildiği için Tanrı ona inanan herkesi doğru olarak ilan eder. Çünkü bir adamın söz dinlemezliği yüzünden nasıl birçoğu günahkar kılındıysa bir adamın söz dinlemesiyle birçoğu da doğru kılınacaktır. Romalılar 5:19. Adem'in günahı nasıl murdarlık ve ölüm ürettiyse Mesih'in ölümü ve dirilişi de temizlenme ve yaşam sağladı. Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa, herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. 1. Korintliler 15-22. Adil yargıç gökyüzünden yeryüzüne baktığı zaman, sizi Adem'de ve onun kirli günahkarlığının içinde mi görüyor? Ya da Tanrı sizi Mesih'te ve onun saf ve lekesiz doğruluğunun içinde mi görüyor? Cennet mahkemesi üçüncü bir şık tanımaz.
İnsanın çifte sıkıntısı.
Yaratılış kitabının 3. bölümünde açıklandığı gibi, Adem ve Havva yaratıcılarına itaatsizlik ettikleri zaman, üzerlerine günah ve utancın çifte bilinmeyenini getirmiş oldular. Günahları yüzünden saklanmak zorunda kaldılar. Utançları, çıplaklıklarını örtmeleri için onları harekete geçirdi. Tanrı, adaleti nedeniyle onların kendi çabalarıyla çıplaklıklarını örtmek için kullandıkları incir yapraklarını reddetti. Ama merhameti nedeniyle onlara kurban edilmiş hayvanların derilerini giydirdi. Hayvan kanı onların günahını uzaklaştırmak için neyin gerekli olduğunu ve hayvan derileri ise onların utancını örtmek için neyin gerekli olduğunu sembolize ediyorlardı. Bizler atamızın günahını ve utancını paylaşıyoruz. Tanrı'nın önünde bizler kirli günahkarlar ve ruhsal çıplaklarız. Utanç verici bir durum ama onun huzurunda durabilmek için uygun değiliz. Onun bağışlamasına ve onun mükemmelliğine muhtacız. Çifte sıkıntımız aşağıdaki şu iki soruyla özetlenebilir. 1. Bizi yaratıcımızdan ayıran günahtan nasıl temizlenebiliriz? 2. Onunla sonsuza kadar birlikte yaşayabilmemiz için mükemmelliği nasıl giyinebiliriz?
Tanrı'nın çifte şifası.
İnsanın günahkarlığı ve doğruluk eksikliği için gerekli çözüme yalnızca Tanrı sahiptir. Tanrı'nın günahsız oğlu İsa, çarmıhta kanını döktüğü zaman bizim cezamızı üstlendi ve ölümü fethetmiş olan olarak bize kendi doğruluğunu sunar. Tanrı, Rabbimiz İsa'yı ölümden diriltene inanan herkesi aklanmış sayacak. İsa, suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi. Romalılar 4:24-25. Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Bunların hepsi Tanrı'dandır. Tanrı, Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı ve bize barıştırma görevini verdi. Tanrı, günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım. 2. Korintliler 5, 17-18-21. Kendinize ve dininize güvenmeyi bıraktığınız ve umudunuz yalnızca Mesih ve sizin için döktüğü mükemmel kanı olduğu anda 1. Sizi günahın kirliliğinden temizleyecek ve 2. Sizi kendi mükemmel doğruluğu ile örtecektir. Tanrı'nın günahınızı ve utancınızı iyileştirecek başka bir tedavisi yoktur.
Tanrı'nın Değiş Tokuş Programı.
Rab İsa Mesih, ölümü ve dirilişi aracılığıyla bizim günahımızı aldı ve bize kendi doğruluğunu verir. Tanrı'nın büyük değiş tokuş programı şöyledir. Onun doğruluğuna karşılık benim günahım. Biri böyle hem hayrete düşüren hem de hayranlık uyandıran bir öneriyi neden reddetsin ki? İnsanı üzen gerçek şudur ki, insanların çoğu Tanrı'nın sağlayışını reddetmeyi seçerler. Ancak her şeye rağmen onun önerisi sunulmuştur. Tanrı'nın kurtuluş armağanını alan herkes doğru ilan edildi. Bu armağanı reddeden herkes, kendi günahlarının bedelini hayali ve geçici bir arafta değil, şeytan ve onun cinleri için hazırlanmış olan sonsuz cehennemde ödeyecektir. Pek çok dindar kişi şu konuda ısrarlıdırlar. Herkes kendi günahlarının bedelini ödemelidir. Tanrı'nın bağışlama ve doğruluk armağanını reddeden herkes bu düşünceye sahiptir. Ama yine de bu günah borcu sürekli olduğu için bedeli hiçbir zaman ödenemeyecektir. Ayrıca kayıp günahkarlar günahlarının cezasını ateş gölünde sonsuza kadar öderlerken cennette yaşamak için talep edilen doğruluğu asla kazanamayacaklardır. Bağışlamayı ve onunla birlikte yaşamaları için gerekli olan doğruluğu çaresiz günahkarlara yalnızca Tanrı verebilir. Kurtarıcı gelmeden 700 yıl önce Peygamber Yeşaya Tanrı'nın büyük değiş tokuş programı hakkında şunları yazdı. Hepimiz murdar olanlara benzedik. Bütün doğru işlerimiz kirli adet bezi gibi. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi. Rab'de büyük sevinç bulacağım. Tanrım ile yüreğim coşacak. Çünkü bana kurtuluş giysisini giydirdi. Beni doğruluk kaftanı ile örttü. Yeşaya 64:6, 53:6, 61:10. Tanrı'nın önünde hala murdar olanlara benziyor musunuz? Ya da Mesih'in kanı aracılığıyla temizlendiniz mi? Çıplaklığınızı örten kendi doğruluğunuzun kirli adet bezleri midir? Ya da üzerinize Mesih'in doğruluğunun tertemiz giysisini giydiniz mi? Her şey şu tek sorunun yanıtlanmasına bağlı. Verdiğimiz habere kim inandı? Yeşaya 53:1. Tanrı'nın verdiği habere inandınız mı? Onun gerçeği ile ilgili diğer tüm tercihleri bir kenara bıraktınız mı?
Bilesiniz diye.
Tanrı sözü şöyle der. Tanrı'nın oğlunun adına iman eden sizlere sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım. 1. Yuhanna 5:13. Yıllar önce çok dindar bir hanım ile Tanrı'nın sonsuz yaşam armağanı hakkında konuştum. Bu hanım kendisini bir Hristiyan olarak adlandırmasına rağmen Tanrı'nın Mesih'te kurtuluşu sağladığına hiçbir zaman güvenmemişti. Ona, ben öldüğüm zaman cennete gideceğimi biliyorum dediğim zaman biraz kızarak şu yanıtı verdi. Ya, demek o kadar iyi olduğunuzu düşünüyorsunuz ki doğrudan cennete gideceğinizi söyleyebiliyorsunuz, öyle mi? Hayır diye karşılık verdim. Cennete gideceğim ama ben o kadar iyi olduğum için değil, Tanrı o kadar iyi olduğu için. Eğer ona ve bizim için yaptıklarına iman ettiğimiz takdirde sonsuz yaşama sahip olduğumuzu bilebileceğimizi bize söyleyen odur. Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Romalılar 6:23.
Ali nasıl bildi?
Bu kitabın birinci bölümünde Tanrı'nın mesajına inandığı için ailesi tarafından reddedilen Ali'den söz etmiştim. Onunla ilk karşılaştığımda Ali de Bruno gibi 26 yaşındaydı. Ancak yine de eğlence peşindeki Bruno'dan farklı olan Ali, dinini içtenlikle uyguladı. Günlük dualarını belirtilen şekilde yerine getirmek, her yıl bir ay oruç tutmak ve diğer insanlara iyi davranmaya çalışmak. Ama yine de midesinde sancıların oluşmasına neden olan bir huzursuzluk hissediyordu. Ali geceleri uyuyamadan yatağında yatarken şunları düşünürdü. Dini görevlerimi yerine getiriyorum. O zaman neden sonsuzluktan bu kadar çok korkuyorum? Ah Tanrım, öldükten sonra nereye gideceğimi bilmemin bir yolu yok mu? Ali bu soruyu babasına ve yerel din önderlerine sordu. Tanrı'nın cennete girmeme izin vereceğinden nasıl emin olabilirim? Herkes papağan gibi aynı yanıtı tekrarladı. Bilemezsin. Hiç kimse kaderini bilemez. Yalnızca Tanrı bilir. Onların bu yanıtı Ali'yi tatmin etmedi. Evde ve okulda Ali'ye Kur'an'daki şu bilgiler öğretilmişti. Meryem oğlu İsa, bir bakireden doğmuş olan doğru bir peygamberdi. Ali İsa'nın aynı zamanda Mesih, Tanrı sözü ve Tanrı ruhu gibi ünvanlara sahip, güçlü mucizeler yapan bir peygamber olduğunu da öğrendi. Belki İsa peygamber bana aradığım yanıtı sağlayabilir diye düşündü. Ali, İsa hakkında bir kitap bulmaya karar verdi. Birkaç hafta sonra yollarımız karşılaştı. Ben Ali'ye hemen yoğun bir ilgi göstererek çalışmaya başladığı bir kutsal kitap verdim. Yaklaşık bir yıl süreyle kutsal yazıları araştırdıktan sonra Ali'nin neler keşfettiğini aşağıda kendi sözleriyle okuyalım. Tüm peygamberlerin İsa'ya işaret ettiklerini öğrendim. İsa'nın kendisinin yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir. Yuhanna 14:6-5:24 dediği bölümü okudum. Bu ve diğer ayetler İsa'nın kim olduğunu anlamama ve onu kabul etmeme yardımcı oldular. Kesin bir kurtuluş sağlamak için kanını döken ve ölümden dirilen tek kurtarıcı. Ona ve benim yerime geçerek benim günahlarım için acı çektiğine ve öldüğüne iman ettim. İman ettiğim anda içimde daha önce hiç duymadığım bir huzur duygusu hissettim. Ne kadar büyük bir değişiklik. Artık sonsuz yazgımın ne olacağını düşünüp kaygılanmıyorum. Çünkü Rabbin beni mahkum eden günahların tümünün cezasını eksiksiz olarak ödediğini biliyorum. Şimdi iyi olduğum için değil, Tanrı'nın İsa Mesih'te sağladığı lütuf nedeniyle cennete gideceğimi biliyorum. Şimdi Tanrı'yı her konuda hoşnut etmek istiyorum. Ama bunu kurtuluşumu kazanmak için değil, Tanrı beni kurtardığı ve yüreğimi değiştirdiği için istiyorum. Ali için günahın laneti tersine çevrilmişti. Bugün o, eşi ve oğulları yalnızca öldükten sonra nereye gideceklerini bilmekle kalmıyorlar, aynı zamanda yeryüzünde hangi amaç ile bulunduklarını da biliyorlar. Yaratıcılarını, kurtarıcılarını tanımak, sevmek ve ona hizmet etmek ve diğer insanları da onu tanımaya yönlendirmek.
Ölüm, imanının uşağı.
Mesih yeryüzüne ilk geldiği zaman Tanrı'nın günahın lanetini tersine çevirmek için yaptığı üç aşamalı planın ilk bölümünü yerine getirdi. Yaşamı, ölümü, gömülmesi ve dirilişi aracılığıyla İsa, içinden geçilemez gibi görünen günah ve ölüm duvarını deldi. Çarmıhtaki haydut, yamyamlar, Emma, Saul, Ali, Bruno ve Tanrı'nın mesajının gerçek olduğunu kabul eden herkes, bu mesajın sağladığı yararlardan istifade eden kişilerdir. Zalim zorba ölüm, Mesih'teki imanlılar için görevi Tanrı'nın buyruğu ile cennet kapısını açmak olan alçak gönüllü bir hizmetkar haline getirildi. Kutsal yazılar şöyle der: Rabbin gözünde değerlidir sadık kullarının ölümü. Mezmurlar 116:15. Değerli sözcüğünün ölümü tanımlarken kullanılabileceğini hayal etmek bile imkansızdı. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki artık iman eden herkes için bu tanımı kullanabiliriz. Ey ölüm, dikenin nerede? Ey ölüm, zaferin nerede? Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Tanrı'ya şükürler olsun. 1. Korintliler 55:57. Günahın geçmişteki laneti tersine çevrilmiştir.